Ayrım 18.
Levent, Sanayi Mahallesi'nde bir berber çırağı müşteriden fazla para alan ustasını bıçakladı. Çırağan da ustasının fazla para alacağını önceden bilerek bıçağını bilemiş ve hazırlamış olması, Eylül'ün kararlı ve düzenli bir bıçaklama ayı olduğunu gösteriyor. Çünkü İzmir Yamanlar'da Hasan Ağar 10 yıllık karısını yüzüne sandalye fırlattığı ve babasına küfrettiği için 9 yaşındaki oğlunun önünde bıçaklayarak öldürdü. Bakın, bıçak gene hazır. 18 Eylül bir başka tiyatrocunun, sevgili Orhan Çağman'ın aramızdan ayrılışıyla başladı. Orhan babayı da aldı götürdü Eylül. Kahire'de bir Alman turist otobüsüne Allahu Ekber diye bağıran dinciler yaylım ateş açtı, Molotov kokteyli attı, 10 ölü 9 yaralı var. 13 yaşındaki Serap Yeğin Pendik'te, 26 yaşındaki Hindistan Karapıçak Sefaköy'de intihar ettiler. Arnavutluk parlamentosunda çıkan bir kavgada muhalefet milletvekili Azim Haydari vurularak öldürüldü. Öyle parlamentolar da var. 19 Eylül'de %165 alkollü şoför hız yapınca kullandığı tır Tem yolunda devrildi. Yola saçılan soba boruları nedeniyle trafik tam 3 saat kilitlendi. Perişan olan binlerce sürücü Tem yolunda "Tut şunun ucunu döşeyelim abi" diyerek soba borularını topladılar. Nişantaş'ta inşaat işçisi Hasan Çakmak, binanın yan tarafından geçen yüksek gerilim hattı tellerini elindeki demir çubukla ileri almak isteyince elektriğe kapılıp yanarak inşaattan düştü. Durumu ciddiyetini koruyor. Korur tabii. Elektrik teli demir bir çubukla az ileri alınmaz ki Hasan. Süleyman Balçık kendisine saat soran iki gence "saatim yok" deyince kimlikleri belirlenemeyen bu iki genç tarafından bıçaklandı. Bıçaklanır elbette. Herkesin bıçağı alesta. Mevsim bıçaklama mevsimi. Öyle kimliği belirlenemeyecek kişiler saat sorduğunda küstahça "saatim yok" demeyeceksin. Varsayalım yok saatin. At kafadan be Süleyman. 20 Eylül'de Tunceli'nin Ovacık ilçesinde PKK ile askeri tim arasındaki çatışmada bir assubay, iki uzman çavuş, iki er şehit oldu. 4 PKK'lı öldürüldü. Onlar şehit olmadı. Ölmekle yetindiler. Yurdun değişik yerlerindeki trafik kazalarında 27 kişi öldü, 29 kişi de yaralandı. Letonya'da kan davası yüzünden bir patates tarlasındaki çatışmada 7 kişi öldü. Bütün patatesler kan oldu. 21 Eylül pazar günü Kocaeli'de lise öğrencisi Cihan Özsoy, şofben tüpünden sızan gazdan zehirlenerek öldü. Cezayir'de hafta sonu münasebetiyle yapılan katliamda 52 kişi yaşamını yitirdi. Tokat'ta bir düğünde havaya ateş açanlara müdahale eden polislere silahla saldırıldı. Bir kişi öldü, 4 polis yaralandı. İzmir'de bir taksi şoförü iki müşterisi tarafından vuruldu. "Kıyamet geldi, ne duruyorsunuz?" diye bağırarak kendini 4. kattan atan 39 yaşındaki tarikat üyesi Burhan Dinçel, hastaneye kaldırılırken yolda öldü. Galatasaray Beşiktaş'a da yenildi. 22 Eylül'de CIA 50. doğum gününü kutladı. Yurdun değişik yerlerindeki trafik kazalarında 19 kişi öldü, 40 kişi yaralandı. Eyüp'te 15 yaşındaki Arzu Baba, yolda bulduğu el bombasının elinde patlaması sonucu can verdi. Cezayir'de 200 kişi katledildi. Çok kalabalık bir ülke demek ki bu Cezayir. 23 Eylül çarşamba günü Samandıra'da bir künk fabrikasında çalışan Erol Yolal, elektriğin kesik olduğu bir sırada şarteri kapatmadan harç makinesini temizlemek üzere makinenin içine girdi. Birden elektrik gelince işçi parçalanarak feci şekilde can verdi. Adana'nın Kara İsa'lı ilçesinde yıldırım isabet eden Mehmet Işıl olay yerinde öldü. İstanbul Beykoz'da Ali Cömer, arkadaşı Reşat Korkmaz tarafından sırtından tabanca ile vuruldu. Ailesi, "Ali her zaman beni arkadaşım vuracaksa sırtımdan vursun" derdi dediler. Sri Lanka'da içine eroin doldurduğu prezervatifleri yutarak gümrükten geçmeye çalışan Muhabbet Mansur Farus, midesindeki prezervatiflerden birinin patlaması sonucu aşırı doz uyuşturucudan yaşamını yitirdi. Güvenmeyeceksin prezervatife, hele Eylül ayında. Eylül'ün 24'ünde akrep sokması sonucu hemen Şanlıurfa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 yaşındaki Fatma Güler, hastane veznesinin kapalı olması nedeniyle 750 bin lira yatırılamadığı için öldü. Hastanenin veznesi niye kapalı? Veznedar nerede? O yoksa parayı alacak biri yok mu? Veznenin kapalı olmasını fırsat bilen Saddam Hüseyin kendisine suikast düzenlemekle suçladığı Tuğgeneral Fevzi Mahmut El Samaray, Tuğgeneral Faruk Fali El Ali, Albay Ali Ahmet El Samaray ve Albay Abdülvahap El Derviş'i idam ettirdi. 25 Eylül'de uzmanlar son 150 yılın en soğuk kışını geçireceğimizi bildirdiler. Kartal'da Kemalettin Aslan, imam nikahlı eşi Ferdane Özçiftçi'nin başka bir erkekle çektirdiği sarmaş dolaş fotoğrafları bulunca eşini bıçakla delik deşik ederek öldürdü. Onun da elde bıçak, evin orasında burasında öyle fotoğraflar araması ne kadar garip. 26 Eylül'de Maltepe'de İbrahim Baki sürekli içki içip kendisini ve eşini döven oğlu Hasan Mehmet Baki'yi 37 tabancayla vurdu ve oh oldu. 27 Eylül Cumartesi günü Bangladeş'te saatte 150 km hızla esen kasırgada 61 kişi öldü, 500 kişi yaralandı, 1000 kişi kayıp, kasırgaya denizde yakalanan 800 balıkçıdan haber alınamıyor. Malezya'nın Malaca kanalında iki gemi çarpıştı, 29 denizci kayıp. Dünya Sağlık Örgütü 98'in grip yılı olacağını açıkladı. Fatih Zeyrek'te sokakta oyun oynayan 10 yaşındaki Özcan Şahin nereden geldiği bilinmeyen bir kurşunla vuruldu. Fatih Zeyrek hiç öyle sokakta oynanacak bir yer değil ki. Bostancı'da barakasını onarmak için sandalla denizden kum taşıyan 27 yaşındaki Fazıl Gülay, sandalı deniz otobüsünün dalgaları yüzünden alabora olunca yüzme bilmediği için boğularak öldü. Madem yüzme bilmiyorsun, niçin sandalla deniz aşırı onarımlar düşünüyorsun be Fazıl, daha Eylül bitmeden? 28 Eylül Pazar günü ordumuz Kuzey Irak'ta Zap ve Kakurk'ta PKK ile şiddetli çatışmaya girdi. Endonezya'nın Celebes adasında meydana gelen depremde çok sayıda bina yıkıldı. 15 kişi öldü, 287 kişi yaralandı. Bitlis-Tatvan arasında Rehva geçidindeki 6. Zırhlı Tugay Komutanlığı'na bağlı Topçu Taburu binasına yıldırım düştü, cephanelik havaya uçtu. İsrail'de genel grev başladı. Malatya'nın Darende ilçesi yakınlarında otobüs otomobille çarpıştı, 6 kişi öldü. Avcılar'da önündeki tankere çarpan kamyon şoförü öldü. Trabzon, Akçaabat'ta kan davası yüzünden Abidin Öztürk, Halit Çil'i 6 kurşunla öldürdü. Tarsus'ta kocasından izin almadan çarşıya çıkan Güler Kıvrak, yengesi tarafından bıçaklandı. Yengenin her şeyi planladığı, hatta Güler'i çarşıya çıkmak için zorladığı apaçık ortada. Eylül'ün son pazartesisi 29'unda İran uçakları Irak'ı bombaladı, Hizbullah Güney Lübnan'a saldırdı. Cezayir'deki katliamda 19 köylü öldürüldü. Milli piyango çekilişi yapıldı ve büyük ikramiye 100 milyar gene dörde bölünerek çarçur oldu. Kağıthane Ferah Sürücü Kursu Direksiyon Öğretmeni Ali İhsan Altun, 27, hızlı girdiği virajı alamayarak su kanalına uçtu. Rusya'nın Perm kentinde 15 yaşındaki bir çocuk bilgisayarda oyun oynamasına izin vermeyen arkadaşını, arkadaşının annesini ve üvey babasını öldürdü. Cinayetten hemen sonra da bilgisayarın başına oturmuştur fırlama. Eylül'ün son günü dolar 174.200 liraya ulaşırken Zonguldak'ta işçileri maden ocağına götüren servis otobüsü uçuruma yuvarlandı. 10 işçi öldü, 47 işçi yaralandı. Keşmir'de Pakistan askerlerinin havan topu ateşi açması üzerine 16 sivil Hintli öldü, 30 kişi yaralandı. Bir Yunan askeri uçağı Ege Denizi'ne düştü. Ankara'da yayın yapan Ezgim Radyo Spikeri Gülhan Birsöz, 26, radyonun sahibi Mustafa Barış'tan, 20, tarafından pompalı av tüfeğiyle sırtından yaralandı. Herhalde söylediği bir lafa gıcık oldu spikerin. Yaşı da müsait bu işlere Mustafa'nın. Basın Konseyi ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti yaptığı değerlendirmede Eylül ayında 3 gazetecinin tutuklandığını, 11 gazetecinin gözaltına alındığını, bir gazete kapatıldığını, bir dergi ve 2 gazetenin toplatıldığını, 3 gazete ve bir dergi bürosunun da polis baskınına uğradığını ve Derince FM radyosu haber spikeri Ayşe Sağlam'ın da öldürüldüğünü açıkladı. Neyse bitti Eylül ayı. Ekim sakin mi geçecek sanıyorsunuz? Solucan solucanı sevmiyor. Bizler tarafından ne olduğu anlaşılmasın, kendisine hak ettiğinden fazla önem verilsin diye bilimselce Pseudocerus bifurcus, kafa bulandırıcı ismiyle anılan bildiğimiz solucanlar arasında çükü olmayan yok. Tepeden kuyruğa kaprisli kadın solucanlar yok yani ve fakat solucanların seks hayatı var. Ne yani birbirlerini mi yapıyorlar diyeceksiniz. Deyin, yanlış bir şey söylemiş olmadınız. Solucan hem erkek hem de kadın. Çükü olması hamile kalmasına engel olmuyor. Kendisine hamilelik sağlayıcı, göbeğinin altı çukur eminen bir durumu da var hayvanın. Geldik iski solucanlar arasında önemli olan erkeklik. Hiçbir solucan becerilmek istemezken ilk gördüğü solucanı becermek istiyor. İbne miyiz biz abi? Delikanlı tavrı yaygın solucanlar arasında. Ayrıca hamal mıyım ben abicim? Niye yavru taşıyacağım karnımda? Hamile solucan karnı bir saatte 10 santim yol alamaz diye bir egoist düşüncesi var. Hamile kalmayarak bir başka solucanı hamile bırakmak gibi hayvanca bir yaklaşımı var solucanın seks konusuna. İki solucan karşılaştıklarında iki solucan çıktı meydane, her ikisi birbirinden merdane bir durumla karşı karşıyayız. Dur bakalım hangisi öbürünü becerecek? Solucanların seks hayatı bir tür güreş ya da dövüş. Kim kime alt ederse beceriyor. Üstelik becerilen bundan bir zevk almadığı gibi o esnada çok fena sinir oluyor. Vay hayvan vay, bak işte beni beceriyor eşşi oğlu solucan diye delleniyor. Sürüngenler prezervatif, spiral ya da doğum kontrol hapı kullanmadıkları için hamile kaldığından emin, kahroluyor ama ırz düşmanı solucana fazla zevk vermemek için dişini sıkıp debelenmiyor, öyle duruyor. Bir gün mutlaka ben de onu beceririm diye kan davamsı bir umudu geliştiriyor solucan beyninde. Solucanların dağ ve orman yasalı dünyasında bir solucan bir başka solucana rastladığında ''Vay ne haber solucan kardeş, nereden gelir nereye gidersin, sürünmeler nasıl gidiyor?'' gibi bir muhabbet olmuyor. Tam tersine kısa bir sessizlik oluyor. Ortada bir fuhuş olacağı kesin. Becerdin becerdin yoksa becerileceksin. Bir solucanın bir solucana rastlaması hiç iyi bir şey değil yani. Bu yüzden bir solucan bir başkasıyla burun buruna geldiğinde düşman görmüş gibi eyvah bir solucan diye canını burnundan soluyarak ki bu yüzden adı solucandır. Irzını kollamak için yek diğerinin ırzına geçme çabasına koyuluyor. Solucan fuhuşu uzmanlarına göre 6 girişimden ancak biri başarıya ulaşıyormuş. Yani ırzını kollamak isteyen solucanın 6'da 5 şansı var. Ama aynı solucanın gün boyu 6 ayrı solucana rastladığını düşünün. 5'inden kurtulsa 6. becerecek. Her gün bir solucana rastlasa 6. gün kesin becerilecek. 3 günde bir solucana rastlasa en geç 18 gün içinde işi bitik. Hiç solucana rastlanmayan bir solucan dünyası yok. Varoluşun zor ve stresli bir biçimi. Hamile kalmamaya uğraşan tüm solucanlar gün geliyor hamile kalıyorlar. Becerilirken aynı anda öbürünü becerebilen beraberlik ruhlu, sahaya tek puan için çıkan solucanlar da var. Galiba en kazançlı onlar. En azından içlerinde ukde kalmıyor. Çünkü ortada aşk yok, solucan solucanı sevmiyor. Şimdi dondurma zamanı. Büyük bir yıkım, bir büyük umutsuzluk olarak anımsıyorum o korkunç avlunun sefil deliğini, o iç karartıcı iki basket potasını ve orayı çevreleyen üstü 2 metre yüksekliğinde tel kafesli kocaman duvarı. Bu duvarın ardından atlı arabaların çıngırakları, otomobillerin klaksonları, ellerinde dondurmalarıyla özgürce gezen insanların bağırışmaları, birbirlerine seslenişleri duyulurdu, diyor Fellini Bir Film Yapmak isimli kitabında. Sözünü ettiği yer sinemacı olacağını aklının ucundan geçirememiş ailesinin onu gönderdiği Rimini'deki papaz okulunun zindanımsı avlusu. Aslında izinsiz çıkılamayan duvarın öte tarafında olağan dışı bir şey olduğu yok. Arabalar ve insanlar geçiyor. Belki arada dondurma yiyen de var, belki de yok. Duvarın ötesini görmüyor ki Fellini. Onun canı dondurma istiyormuş besbelli. Avlunun dışında, duvarın ötesinde gündelik hayat sürüp gidiyor yani. İnsan bu gündelik hayattan koparılıp, olağan şeyler ona yasaklanınca, birdenbire usa sığmaz bir önem kazanıyor elin cebinde bir sigara tüttürerek Fındıklı'dan Kabataş'a yürümek. Haybeden hapse giren yazar Ragıp Duran'ın fotoğrafı var gazetelerde. Böyle bir mapushane avlusunda bu fotoğraf düşündürdü bana bunları. Fırlama çocuk Fellini birden papazın yolunu çevirip ''Papaz efendi, papaz efendi, bilmem dikkatinizi çekiyor mu ama dışarıda çok fena günah biçiminde dondurma yalayan var.'' diyorken ''Sevgili Ragıp, üstüne çalıştığım iki kitabım var, içeride onları yazacağım, siz dışarıda dondurmalar yalarken.'' diyor. Ragıp Duran'ın hapse atılması muhteşem bir ayıp. Bu ayıbın bu dondurma mevsimi bu devlete her gün hatırlatılması gerekiyor. Gençliğim eyvah! Gençlik tam hangi yaşlar? Çocukluk nerede bitiyor? Tam bitmiyor mu yoksa? Kimi tiplerde derinden süre giderek onların hiç beklenmedik abuk davranışlar sergilemesine yol açıyor. Dışarıdan baktığımızda da bu davranışlar bizi şaşırtıyor. Şuna bak ya, o koskoca herif çocuk gibi diye onun adına hayıflanıyoruz bile. Rüştümüzü kanıtlayıp reşit olunca mı başlıyor gençlik? 18 yaş neyin başlangıcı? Bir şeyin başlangıcı mı bakalım? 18 yaşında hiçbir şeye başlanmıyor. Henüz başlamamışsanız içkiye, sigaraya başlayabilirsiniz. O sıralar lise bitiyor, üniversite hengamesi başlıyor, birbirini kovalıyor sınavlar. Çalışkan, her yıl tıkır tıkır sınıfını geçen, öğrenciliği ruhuna sindirmiş, milli eğitime kayıtsız şartsız teslim olmuş düzenli öğrenci tipinden söz ediyorum. Eğer ikmal sever, sınıfta çakmaya alışkın, her sınıfın hakkını vererek ikişer yıl okuyan baba öğrenci tiplerdenseniz, liseden çıkışınız 23 ya da 24 yaşınıza rastlayabilir, 24 yaşı bitirip liseyi tüketemeyen var. 24 yaşında üniversite bitirip sınıf arkadaşıyla evlenen var. Onlar erken yaşlananlar grubunu oluştururlar. Gençlikleri çok kısa sürmüştür. İki üniversite terk edip bir üçüncüde karar kılan, 40 yaşında üniversite diploması alan, 42'sinde askere giden baba tiplerse gençliğini sündürenler takımını oluşturur. Çünkü bir anlamda çekersen bir ucundan az biraz sündürülebilir narin bir şeydir gençlik. Gençlik biraz başkaldırı, biraz kural tanımazcılık, müthiş bir özgürlük ve her koşula göğüs gerebilirlik, biraz da hayatla dalga geçme biçiminde tanımlanırsa, bu yaşam felsefesini koruyabildiğiniz sürece gençliğinizi yaşıyorsunuz demektir. Kimi organlarınız size garip şakalar yaparak ikide bir size hastanelik etse de, kimi hücreleriniz intihar girişimlerinde bulunsa da, İlerleyen yıllarda kimi hastalıklarla arkadaş olsanız da başkaldırmayı unutmamışsanız, size sunulan her kuralı kafadan kabullenmiyor, beyninize sunulan bir briefing olarak algılayıp beyninizde konuyu hücreler arası bir tartışma düzlemine yayabiliyorsanız, özgürlüğünüzü genel anlamda sonuna dek inatla savunuyorsanız, her koşula göğüs gerebilmeyi gözünüz kesiyorsa, hayatla dalga geçme huyunuz kurumamışsa, gençliğinizi sündüre sündüre sürdürüyorsunuz demektir. Örneğin Altan Erbulak öldüğü gün böyle bir gençti. Jean Genet ve Hırsız Hakları. Bir sürü faks geliyor her gün. Gündüz bunlarla ilgilenilemiyor çünkü faks çeken beyler kadar boş vaktimiz yok. Matine suare oynuyoruz, ayıptır yapması provalar yapıyoruz. Gece perde kapanıp evinize dönerken eğer arabayı siz kullanmıyorsanız yol boyu göz atabiliyorsunuz bu fakslara. Böyle bir cuma gecesi taksiyle tiyatrodan eve dönüyorum. Bir bekar gececi şoför ve çenesi düşük, anlatmasa sanki çalışmayacak araba. Pis de bir koku var arabanın içinde. Önce şoför osurdu düşüncesine kapılıyorsunuz. İlerleyen söyleşi içinde arabanın tüplü olduğu anlaşılıyor. Durum daha da sinir bozucu. Her an infilak edebilir bir taksiyle ilerlemekteyiz bir İstanbul gece yarısında. Konuya fazla takmamaya uğraşarak kendimi günün fakslarına veriyorum. Birinci faks, tiyatroda cep telefonları çaldığında tepki gösterdiğim için cep telefonu kullanmayan, geçenlerde bir kırmızı ışıkta cep telefonum çalınınca ve olaylar medyaya yansıyınca benim cep telefonumun olmasına çok içerleyen, kendisini aldatılmış hisseden Ali isimli beyden geliyor. Beni şiddetle protesto ediyor ve en kısa zamanda konuyla ilgili açıklamamı bekliyor. En kısa zamandan kastı nedir? Benim hayatta Ali kardeşimin sayın faksına yanıt vermekten başka işlerim var mıdır? Günde bu ve fotokopisi kaç faks almaktayım? Hepsine yanıt vermeye kalksam benim yapmam gereken işleri kim yapacak? Faksı kim icat etti? Bu cep telefonundan da tehlikeli bir şey. Siz uyurken de gelebiliyor. Gene de Ali kardeşime cep telefonunun kötü bir şey olmadığını, bilimin vardığı noktada insanlara sunduğu nimetlerden elbette yararlanmamız gerektiğini, sadece cep telefonlarının tiyatrolarda ve uçaklarda kapatılması gerektiğini, bu yüzden üstünde açmaya ve kapamaya yarayan düğmeler bulunduğunu belirten bir yanıt yazmayı düşünüyorken, taksi bir kırmızı ışıkta duruyor. Evli misiniz abi diyor şoför. Evet. Çoluk çocuk var mı? Var. Ben bekarım abi. Olabilir. 31 yaşındayım. Bana ne? Sanki ben bana ne dememişim gibi sürdürüyor şoför konuşmayı. Kısmet olmadı işte. Işık yeşile dönüyor. Kökleyerek nedense yan şeritteki taksinin önüne geçmeyi görev sayan şoför susuyor. Ben de bir sonraki faksa geçiyorum. İnsan Hakları Derneği'nden geliyor ve yukarıdaki hırsızlık olayıyla ilgili olarak yakalanan Dolapdereli Yıldıray isimli esmer çocuğa, esmer vatandaş dememden ötürü beni kınıyor. Irkçılıkla suçluyor, televizyonda çalınan şeylerimi bir kenara itip, bu toplumun bir yarasıdır, Yıldıraylar ne olacak diyerek konuya insanca yaklaşımımı anüsünden anlayarak, bunlardan çok var, bunlar ne olacak, fırında mı yakalım, sabun mu yapalım biçiminde naftalinli bir sendrom olarak algılayan bir tavırla, insanların rengi, etnik kökeni biçiminde labaluba edebiyatıyla son buluyor. Kasımpaşalı esmer vatandaşlar deyimi ustam Haldun Taner tarafından da kullanılmıştır. Haldun Taner ırkçı mıydı? Irkçı olmadığım, insan hakları konusunda ne düşündüğüm herkes tarafından biliniyor. Söz konusu dernek tarafından da bilinmek zorunda. Derneğin bilmediği bir konu, soyulmam konusuyla değişik emniyet müdürlüklerinde gözaltına alınan bir sürü çocuğun eziyet görmemeleri ve bir an önce serbest bırakılmaları için 2 gün 2 gece işimi gücümü bırakıp aralıksız olarak mesai verdiğim ve suçlu Yıldıray Çok Çalışkan'ın kılına dokunulmaması için gösterdiğim özel ihtimam. Bu polisiye olay sırasında hiç kimsenin burnu kanamamıştır.